Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Riyaz-ı Salihin'de yolculuk ve benzeri sebeplerle birbirlerinden bir süre ayrılacak olan insanların vedalaşmaları, onlara güle güle demek, Allah selamet versin demek artık kültüre göre bizim ifadelerimizle ile alakalı bir bölüm var. Vedalaşma bölümü diyelim buna. Bu vedalaşma bölümüyle ilgili hadisi şerifleri okuyacağız. Önce burada Bakara suresinin 132-133. Ayetini Nebevi getirmiş. Buradan bir vedalaşma örneği çıkarıyor. Onu okuyalım Hafız Salih, ondan sonra hadis-i şeriflere geçelim.
Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da, oğullarım, Allah sizin için İslam dinini seçti. Sakın başka türlü değil, sadece Müslüman olarak ölünüz, dedi. Yoksa Yakup'a ölüm geldiği zaman siz orada mıydınız? O zaman Yakup oğullarına, benden sonra kime kulluk edeceksiniz, diye sormuştu. Onlar da, senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ancak ona teslim olmuşuzdur, dediler.
Şimdi vedalaşma dedik. Burada hiç güle güle görüşürüz gibi şeyler çıkmadı. Ama ne çıktı? Ölüm anının yaklaştığını anlayan bir baba çocuklarıyla nasıl vedalaşıyor? Bunu bir örnek olarak önümüze koymuş. Yani biz işte köye gidiyorum, hadi güle güle Allah selamet versin diye anladığımız şey, en zirvede bu dünyadan gitmek üzere olan bir insanın çocuklarıyla vedalaşması, benden sonra ilahınız kim olacak sizin? Yani bir değişiklik yapacak mısınız akidenizde, diye sorgulamış oluyor. Bu örnek tabii hem duygusal hem muhteşem bir örnek. 713. hadisi şerife bakalım.
Zeyd İbni Erkam radıyallahu anh şöyle dedi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü senadan sonra bize öğüt verdi. Sonra da şöyle buyurdu. Ey insanlar, ben de bir insanım. Yakında Rabbimin elçisi bana da gelecek ve ben onun davetine uyup gideceğim. Size iki önemli şey bırakıyorum. Biri, insanı doğruya götüren bir rehber ve nur olan Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Allah'ın kitabına yapışın ve sımsıkı sarılın.
Yani iki şey bırakıyorum. Birincisi Kur'an. Burada vedalaşmanın bir başka çeşidini daha görüyoruz. Evet.
Peygamber aleyhisselam Kur'an'a sarılma ve ona bağlanma konusunda tavsiyelerde bulundu.
Bu aradaki cümleleri sahabi kısmış. İkinci paragrafa geçiyor.
Sonra sözüne şöyle devam etti. Size bir de ehli beytimi bırakıyorum. Allah'tan korkun da ehli beytime saygılı davranın.
Bu hadis 347. hadis olarak geçmişti. Orada genişçe konuşmuştuk. Şimdi tekrar edip şişirmiş olmayalım konuyu. Ama özellikle ehli beyt ne demek? Ehli beyt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun evinin çatısının altında olanlar demek. Kızları, hanımları, onun amcaları, o evin çatısı altında kalan, yani ailesi dediğimiz şey, aile ocağı dediğimiz şey. Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size Kur'an'ı bırakıyorum ve ehli beytimi bırakıyorum, buyuruyor. Burada Kur'an'ı bırakıyorum sözü belli. İmanınız onunla sabit olacak. Size bir de peygamber geldi. Bu peygamberi toplumda yıpratmadan ayakta durmanız lazım. Peygamberi yıpratırsanız zaten Kur'an yıpranır. Peygamberin şahsiyetini aleyhissalatü vesselam, ailesini, çocuklarını, amcalarını yıpratmayacaksınız. Biz Kur'an'a sarılıyoruz deyip Peygamber aleyhisselamın ailesini yıpratırsanız o yıpranır, onun getirdiği Kur'an zaten sallanır. Ama bu hiçbir zaman onun ehli beyti, ailesi putunuzdur demek değil. Kendisi put değil bir defa. Kendisi de Allah'ın kulu. Bu konuda, ehli beyt konusunda ehli sünnet ulemanın ve camianın titizliği elhamdülillah bizi böyle inandırmıştır. Evet, 714. hadis-i şerife geçebiliriz.
Ebu Süleyman Malik İbni Hüveyris radıyallahu anh şöyle dedi. Biz aynı yaşlarda bir grup genç Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş ve 20 gün boyunca yanında kalmıştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve şefkat dolu bir kimseydi. Bizim yakınlarımızı özlediğimizi anlayınca geride ailemizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. O zaman şöyle buyurdu. Haydi ailenizin yanına dönün ve onların yanında kalarak kendilerini bilgilendirin. Onlara şu namazı şu vakitte, bu namazı bu vakitte kılmalarını söyleyin. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun, en yaşlınız da size imam olsun. Buhari'nin rivayetinde şu ilave de vardır. Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz siz de öyle namaz kılın.
Sallallahu aleyhi ve sellem. Burada yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına ne kadar düşkün olduğu, ne kadar ümmeti üzerinde şefkatli gözleri olduğu çok açık bir şekilde görülüyor. Nasıl görülüyor? Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir grup genç geliyor. Değil mi? Bu gençlerin hatırası. Ne gibi? 10 tane genci bir Kur'an kursuna hafızı olmak için gittiklerini düşün. Aynen o manzara. İnşallah sonuçlar da aynıdır. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhametli bir insan ya, anlıyor bu çocuklar analarını özlediler. Babalarını özlediler. Bunu soruyor onlara. Onlar da tabii yalan söylemiyorlar. Yok hiç özlemedik, biz ölünceye kadar buradayız demiyorlar. Gözlerinden anlaşılıyor zaten çocukların. Onları hem tatile gönderiyor, hafta sonu tatili diyelim, hem de görevlendiriyor. Gidince, şimdi burada 10 gün kaldınız diyelim. Gidince sizin öğrendiklerinizi öğretiyorsunuz. Bir, namaz vakti gelince de biriniz müezzin, biriniz imam, orada cemaat oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla çocuklar, gençler gittikleri yerde havayı devam ettiriyorlar. Bu hadis-i şerif tek başına alındığında bile her şeyden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gençlere nasıl yatırım yaptığı ortaya çıkıyor. Gençlere yatırım yaparken ilk fırsatta da 12 yaşında, 13 yaşında demeden ona ağır görevler nasıl yüklediğini de gösteriyor. Bu önemli. Ha bu ondan sonra da başka fıkıh hükümleri de bundan çıkıyor. Bir hafız varken o namaz kıldıracak. Hafız olmayan müezzinlik yapacak. Böyle bir taksimat da çıkıyor, ayrı bir mesele. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gençlere yatırım anlayışı bu ashab-ı kiramın aşere-i mübeşşere dediğimiz cennetle müjdelenmiş 10 sahabisinin üzerinde de var. Onların çoğu genç yaşlarda o makama ulaştılar. Yani 60'lık 70'lik dede değildiler. Radıyallahu anhum cemiyan. Bu bize gençlerin üzerindeki çalışmanın önemini anlatıyor. Gençlere çalışınca ortaya çıkacak sonuçların daha berrak olacağını anlatıyor. Evet, bir sonraki hadis-i şerife geçelim.
Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den umre yapmak için izin istedim. İzin verdi ve bizi duadan unutma sevgili kardeşim buyurdu. Onun bu sözüne karşılık bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim.
Ya.
Bir başka rivayette de şöyle buyurdu. Sevgili kardeşim, bizi de duana ortak et.
Evet. Bu hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kibirden uzak, kulluk şuurunu iliklerine kadar nasıl hissettiğini gösteriyor. Yani Ömer senin elinde iman etmiş birisi. Umre'ye gidiyor. Gidersen git, Allah kabul etsin. Biz olsak öyle düşünürdük. Ama ne diyor? Bizi duandan unutma Ömer diyor. Bizi duana kat diyor. Burada tevazu var, duanın azameti var. Ömer niye mutlu oluyor burada tabii? Yani bu sözü kim duyar da mutlu olmaz? Adam yerine konuyorsun. Duana değer veriliyor. 373. hadiste geçmişti bu. Şimdi burada tekrara gerek yok. 716. hadis-i şerife geçebiliriz.
Salim İbni Abdillah İbni Ömer'in söylediğine göre babası Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma bir yolculuğa çıkacak kimseye şöyle derdi. Yanıma gel de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizimle vedalaştığı gibi seninle vedalaşalım.
Salim kim? Ömer'in torunu.
Torunu.
Değil mi? Evet. Ömer'in torunu. Abdullah İbni Ömer'in oğlu. Evet.
Resul-i Ekrem şöyle vedalaşırdı. Dinini koruyup emanetlerini ifa etmen ve amellerini hayırla sonuçlandırman hususunda seni Allah'a emanet ediyorum.
Şimdi burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek ki vedalaşırken insanlara Estevdiullah dineke ve emaneteke ve havatime amelike diye dua yaparmış. Bunu ezberlemek lazım. Güle güle gene de ama Estevdiullah dineke ve emaneteke ve havatime amelik. Kime söyleyeceğiz bunu? Yolcu kime diyorsan. Okula giden gelen öğrenciye de denir. Ama asıl burada yolcu. Yolcu kime diyoruz şeriatımızda biz? 90 kilometrenin üstünde bir yolculuk yapan insana yolcu diyoruz. Burada demek ki misafire dua yapılır. Bir sünnet bu. Misafir de dua yapar. Bu da bir sünnet. Ulemamız helalleşmek diye bir şey de bunun üstüne koyuyorlar. Ama helalleşmek, hakkını helal et demek değil. Borcun varsa onu vermek ya da adama bir teminat vermek. Bir şey vermek. Ve yolculuğa çıkmadan bir tövbe, istiğfar yapmak da. Çünkü yolculuk sıkıntı her zaman. Bu zamanda daha da sıkıntı. Eskiden kurt kapacaktı seni. Şimdi direksiyon kapıyor insanları. Var. Bu hadis-i şerif bize bir kere daha ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, sünneti nasıl titiz yaşadıklarını gösteriyor. Peygamber aleyhisselamdan bir sünneti öğrenmiş. Nedir o? Misafire Estevdiullaha dineke ve emaneteke ve havatime amelik diye dua edilir. Yolculuk yapacak birini görüyor. Gel gel gel sana dua edeyim, öyle git diyor. Hani bir bahşiş verir gibi. Bu sünnete düşkün bir sahabinin bize muhteşem bir örneği. Allah hepsinden razı olsun. Evet. Bir sonraki hadis-i şerife geçebiliriz.
Sahabi Abdullah İbni Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordu ile vedalaşmak istediği zaman dininizi koruyup emanetlerinizi ifa etmeniz ve amellerinizi hayırla sonuçlandırmanız hususunda sizi Allah'a emanet ediyorum derdi.
Yani yol herhangi bir şekilde bir kişiye bu dua yapıldığı gibi Estevdiullah dinekum ve emanetekum ve havatim amelikum diye orduya da dua yapılıyor. Burada din ve emanet ve iş konusu. Din, emanet, iş konusu Allah'a salınıyor. Bu sadece, mesela biz bu duayı yapsak nasıl yaparız? Sağlıkla sıhhatle gel, kaza bela olmasın diyoruz. Halbuki Efendimizin sünnetinde din, emanet, can da bir emanet tabii bu arada. Can oraya giriyor. Ve amel, yani gittiğin yerde maazallah yanlış bir iş yapıp helakine, cehenneme gireceğin bir sürece kaydırmasın seni bu yolculuk diye dua ediyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifte benzer mana var, onu da okuyalım.
Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Bir adam peygamber aleyhisselama gelerek, ya Resulallah yolculuğa çıkıyorum, bana dua et dedi.
Heh, bu da demek ki var sünnette. Ben gidiyorum, bana dua et.
Resul-i Ekrem de
sallallahu aleyhi ve sellem,
Allah sana takva nasip etsin buyurdu. Adam tekrar bana dua et deyince Allah günahını bağışlasın buyurdu. O yine bana dua et deyince de bulunduğun her yerde kolayca hayır yapmanı sağlasın buyurdu.
Şimdi 3 cevap alıyor adam. Birincisi Allah sana takva nasip etsin. İkincisi Allah günahını bağışlasın. Üçüncüsü bulunduğun her yerde hayır yapmanı kolaylaştırsın. Bunlar 3 ayrı şey değil mi? Adam farklı cevap almadı aslında. Çünkü takva ne demek? Günah işlememek demek. Yaparsan bağışlanmak demek. E peki her yerde Allah hayrını artırsın demek, yani takvaya koş demek. Aynı cümleyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamın anlayışına indire indire o adama 3 farklı basamakta söylemiş oldu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, bu bölümü de bu şekilde okumuş olduk. İnşallah Teala Rabbim dinlediğimiz hadis-i şeriflerle amel eden kullarından bizi kılar. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.